Farklı Kaydı'nın sunduğu Saat Farkı'na hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hey hey hey.
Sesim hey, normal hey. Mi şu an?
Yani deminki sarhoş halinden pek eser yok gibi. Bakalım ama ilerleyen dönemlerde ne olur.
Türk kahvesi işe yaradıyız.
Sevindim bu duruma. Bugün Clippers, Rockets ve Sixers'ın yeni hali almış kadrolarını ve ilk beşlerini konuşacağız. Önce hangi takımdan başlamak istersiniz?
Özgün Clippers. Seçsin ya, NBA'miz Özgün.
Tamam, Clippers dedi. Ay. Özgün. Özgün, Reggie Jackson'ı imzaladı Clippers. Biraz Kyle Lowry efekt arıyorlar. Ama tabii ki o isim Reggie Jackson değil diye düşünüyorum. Yani topu getirecek, oyun kurabilecek yetenekte bir oyuncuları yoktu. Yani ne Neil Williams öyle bir oyuncu, ne Patrick Beverley öyle bir oyuncu. O kadroya katıldı. Marcus Morris var zaten, daha önce biraz bahsetmiştik. Yeni halini nasıl düşünüyorsun Clippers'ın? Playoff'larda çok şey değiştirecek bir değişim geçirdi mi Clippers?
Valla işte aslında düşününce şampiyonluğun en büyük iki adayından Lakers'ın da Clippers'ın da adam gibi bir gardı yoktu şu güne gelene kadar. Lakers'da o işi LeBron sırtlanıyor gibiydi. Ama işte yani Clippers'da hani o işi tam olarak kim sırtlanacak orası muallaktı. Çünkü Lou Williams bildiğimiz gibi aslında ikinci beşten gelip sayı atan tarzda bir oyuncu. Onu ilk beşe gard olarak koymak bütün takımın kimyasını bozacak bir hareket olur. Patrick Beverley ise yani iki numaraya koyabileceğin ısıran defans oyuncusu olarak kullanabileceğin bir oyuncu. Ve şimdi bugüne kadar da bu şekilde kullanıldığını gördük Beverley'nin. O yüzden hakikaten yani şu takımda gard olarak kim kullanılabilecek? Orası muallaktı. Yani şeyde LeBron gibi bir oyuncuları da yok. O yüzden hani daha çok Lou Williams'ın daha böyle bir asistçi bir oyun oynadığını falan görmeye başlamıştık bu sene. Ama bence yani şey çok yerinde bir hareket oldu. Eğer sağlıklı kalabilirse tabii o çok önemli bir şey için sağlık. Çünkü bu sene de daha gelip oynamaya başlayalı 6 maç mı ne olmuştu Detroit'te Reggie Jackson'ın. Bütün seneyi neredeyse sakat olarak geçirmişti. Ama döndü ve iyi de döndü. Yani iyi dakikalar alıp 20 sayının üstünde attı 4 maçında o 6 maçın. İyi bir şekilde döndüğünü gösteriyordu bize. Bence yani Clippers'ın şu aşamada trade de bittikten sonra katabileceği hakikaten daha iyi bir isim zor katarlardı diye düşünüyorum. O yüzden o çok doğru bir hamle oldu bence ve yani tamam en ideal oyuncu değil belki ama yani şu anda yapabileceklerinin en iyisini yaptılar bence bu şeyi katarak Reggie Jackson'ı. Marcus Morris de onu zaten işte trade'de aldılar. Güzel bir hamle olduğundan bahsetmiştik sanki diye hatırlıyorum. Yani o da yani yerinde bir ekleme. Şimdi işte kaç maça çıktı o da? 3-4 maça çıktı herhalde Clippers'da. İyi oynuyor, fena oynamıyor. Yani tabii ki şeydeki New York'taki kadar dakika ya da dakika alıyor gerçi de şey alamıyor tabii top kullanamıyor. Çünkü bu takımda New York'ta iki kişi vardı Randall'la Morris'ti top kullananlar. Biri aldı mı atıyordu. Burada tabii Morris'e gelene kadar top kullanacak çok adam var. Takımın belki dördüncü filan hücum silahı olabilir. Ama şimdiye kadar en azından konsantrasyon düşmedi. Rebound sayılarını arttırdı New York'a göre. İyi bir katkı verdi. Bence Clippers yani şu yaptığı hamlelerle iyice o şampiyonluğun en büyük adayı olma şeyini sağlamlaştırdı diye düşünüyorum. En son Boston maçında mesela neredeyse bütün takım çok iyi oynamamasına rağmen ikinci uzatmaya kadar götürdüler maçı. Yani ölüleri bile iş yapıyormuş gibi duruyor şu anda Clippers'ın. Ben yapılan hamleleri de beğendim. Şu anda şampiyonluk şansını da beğeniyorum Clippers'ın.
Ara sence bir değişiklik oldu mu Clippers'a bakış açınca senin? Benim biraz kafam karıştı açıkçası. Yani zaten Paul George, yani bu hali hazırdaki takımın oturmuş halini görmemişken iki tane eski Detroitli gelmiş oldu takıma. O kadro bu arada playoff yapmış mıydı hatırlamıyorum. Yani ne olacak? Bu Reggie Jackson beklenen katkıyı verecek mi? Marcus Morris'i nasıl kullanacaklar? Bir de Şafak Güloğlu demiş ki, benim söylediğimle bağlantılı olarak söylüyorum onu da. Onun da bir sorusu var. Bu beraber oynama alışkanlığını kazanmadan playoff'a girirlerse Clippers'ın şansı düşer mi? Demiş.
Ya ben bugün şey falan okudum. Ya Reggie Jackson'ı da aldı Clippers. Bu lig oynanmasın artık. Çüş artık işte. Bu adam da alınır mı bilmem ne. Ben pek anlamadım açıkçası. Çünkü bir şöyle. Reggie Jackson'ın NBA seviyesinde iyi bak. Hani elit falan demiyorum. İyi yapabildiği bir tane şey var bence. O da pick and roll yönetmek. Yani çok istikrarsız şütördür. Çok istikrarsız şütör olduğu için çok istikrarsız skorerdir. Her zaman çok iyi bir delici değildir. Yani iyi bir delici diyebilsek bile o deliciliğin her zaman skorerlikle ya da pasörlükle süsleyebilen bir adam olmamıştır. Zaten mental anlamda çok sorunu olan bir oyuncu. Topu biraz fazla eline yapıştırmayı sever. Hele hele o zona girerse biraz işte o tunnel vision denilen o deldikten sonra hani sadece çembere giden bir tünelden ibaret bir sağ görüşü vardır falan. Üstüne üstlük hani bu adam pick and roll yönetecekse ve bunu bench'ten gelerek yapacaksa, ki öyle yapmak zorunda çünkü Kawhi ile Paul George öyle ya da böyle başlayacaklar. Kawhi ile Paul George varsa sahada ve bir pick and roll oynanacaksa onları bir şekilde o işe dahil etmeniz gerekiyor. Ya ball handler olarak ya da şey olarak, devrilen oyuncu olarak. Ha, ikincisini pek kullanmadı Clippers, görmedik şu ana kadar en azından ama Reggie Jackson'ı en iyi haliyle yakalamak istiyorsanız bench'ten getirip pick and roll oynatacaksınız. Abi o işin şahı var zaten şeyde, Clippers'ta. Lou Williams onu yapıyor zaten işte yani. İlk 5'e atacaksın desen, hani çok istikrarlı bir şutör olsa bu çocuk, diyeceğim ki ya tamam hani öbürlerini yapmasın ama istikrarlı şut tehdidiyle Kawhi ile Paul George'u çok alan açar ya. Öyle bir durum da yok. Oyuncu kartına o yazmıyor çünkü Reggie Jackson'ın. İkinci bakış açısı da şu işte, Lakers'ın almamasını sağladılar. Ya ben bir şey diyeyim. Şimdi bunu özellikle Warriors, Cleveland...
Keşke alsalardı.
Evet, Warriors, Cleveland şeylerinde, final serilerinde şunu çok gördük biz. Şimdi o topu bir şekilde LeBron'un elinden çıkarmak zorundasınız. LeBron'un elinden o topu çıkardığınızda karşı takımın en zekasız oyuncusunu bir karar alıcıya dönüştürmek çok önemli bir strateji LeBron'a karşı oynarken. Ve siz o takıma Reggie Jackson'ı attığınız anda o adamı bulmuş oluyorsunuz. Ben çok isterim top LeBron'un elinden çıksın, Reggie Jackson'ın elinde patlasın. Clippers olsam, Milwaukee olsam, Utah olsam, Denver olsam, ne olsam olayım. Çok isterim yani o kararları Reggie Jackson alsın. Etliye sütlüye karışmayan Alex Caruso alacağına. Bir maç çıkıp 20 sayı, 10 rebound, 10 asist yapabilecek Reggie onu da alacağına o kararları. Anthony Davis alacağına. Çok isterim ben Reggie Jackson alsın. Reggie Jackson fark yaratmazdı ki Lakers'ta. Zaten onun da yapabildiği şeyler. Yani pick and roll işinin bir numaralı isim var NBA'de, Lakers'ta da. Bir numaralı isim. O pick and roll'u kim yönetsin şu anda desen herhalde yani basketbol takip edenlerin %95'i LeBron James der. %5'i de Arda Karaböcek işte zaten. Yani onu da anlamadım, ikincisini de anlamadım. Ha, benim Clippers'la ilgili daha çok merak ettiğim şey şu. Marcus Morris gelir gelmez Doc Rivers Marcus Morris 5 olarak oynatmaya başladı. Ben hiç beklemiyordum bunu açıkçası. Doc Rivers'ın o kadar, yani devrimci kelimesini çok böyle rahat kullanmayı sevmiyorum, istemiyorum ama o kadar devrimci bir yaklaşımla Marcus Morris'e bakacağını hiç düşünmemiştim ben. Ama gelir gelmez 5 oynattı. Bu bayağı bir işi çözebilir Clippers için. Yani bu işte 20-25 dakika, 30 dakika yapılacak bir şey değil ama 5 dakika, 5'er dakika, her periyotta 5 dakika, oyun sıkıştığında 5-6 dakika, son periyotta 5-6 dakika. yanına işte atıyorum Landry Shamet, Patrick Beverley ya da Landry Shamet, Lou Williams atıp Kawhi, Paul George, Marcus Morris de sahada kalabilirse Clippers, reboundlarda ezilmeden, fizik olarak ezilmeden bir 5 dakika, 6 dakika kalsa bile çok ciddi fark yaratabilir. Benim Reggie Jackson'dan çok merak ettiğim 5 oynayan Marcus Morris deneyiminin Clippers'ı nereye götüreceği. Ha, Şafak'ın sorusuna gelecek olursak, ben geçen bir podcast'te de bahsetmeye çalışmıştım. Şafak daha güzel ifade etmiş. Yani elbette işte abi playofflar geldi. Tamam, biz artık uçuyoruz kaçıyoruz. Şimdi başlıyoruz falan. Bunları gördüğümüz takımlar oldu ama bunları gördüğümüz takımların belli bir birbirine aşinalığı, belli bir bilmişlikleri vardı zaten. Clippers'da öyle bir şey yok. Şu ana kadar hiçbir istikrar yakalayamamış. Ne kadro olarak, ne sahada yapmak istedikleri olarak, hem işin savunma kısmında hem hücum kısmında. Öyle bir birliktelik, öyle bir aşinalık, öyle bir istikrar görmedik şu ana kadar. Ve ben bunun ciddi anlamda önemli olduğunu düşünüyorum playofflar için. Çünkü playoff'ta başın sıkıştığında senin takımın karakterinin, senin hangi anı, hangi beşte, hangi rotasyonla oynayacağını bilmenin, savunmada ne yapacağını bilmenin, hücumda çok fazla sıkıntı yaşamayabilir Clippers. Sorun çözecek çok fazla oyuncusu var çünkü. Ama savunmada ne yapacağını bilmenin ve o birbirine aşinalığın ben playoff'ta çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Clippers o konuda biraz geri kaldı. Ha, o sorunu halletmeleri için 2 ay var yaklaşık önlerinde. Bir 25-30 maç da var herhalde. Olabilir. Bunlar az değil bu maç sayısı. Gün sayısı da az değil. Ama sanki biraz geç kaldılar gibi geliyor bana.
Son olarak şunu da sorayım Clippers'la ilgili. Standman demiş ki, Lou Williams'ın geçen seneye göre oyununda gerileme olduğunu düşünüyor musun? Sen ne diyorsun bu konuda? Sanki pick and roll, işte Harrell'le yaptıkları pick and roll daha etkisizmiş gibi yorumlar var genel olarak. Sen ne diyorsun? Bu işin sırrı çözüldü mü?
Abi şöyle, yani Kawhi Leonard'da Paul George'un olduğu takımda sen koç olarak Lou Williams'ı al abi, gene de bak bu top sende, Montrezl Harrell'la sen oyunda olduğun sürece bu pick and roll'u sen oynayacaksın. Tepeden sana oyun kurduracağız. Senle başlatacağız oyunu. Bizim primer oyun yapıcımız sen olacaksın. Desem bile oyuncunun kafasında mutlaka bir soru işareti oluyor. Kawhi ve veya Paul George oyundaysa eğer. Abi tamam ama yani işte böyle böyle bir adam var sahada. Benim bir şekilde onu da beslemem lazım. Şimdi sen öyle bir karakteri de sahanın içine atınca Lou Williams'ın kafasına başka şeyler sokuyorsun. Özgün şimdi bir şey dedi, yani daha çok asist yapıyor Lou Williams şeye göre, geçen seneye göre. Muhtemelen şey var kafasında. Ya işte tepeye perdeye geldi Montrezl Harrell. İşte benim savunmacım şeyin arkasına düştü, perdenin aşağısına düştü. Ben kaldırıp şut atabilirim burada diyen, geçen sene böyle bu yeşil ışığa fazlasıyla sahip Lou Williams, bu sene muhtemelen şey diyor. Abi şimdi ben bu şutu kaldırır atarım ama şurada Kawhi'yi görsem mi acaba? Ya da şurada Paul George'u beslesem mi acaba? Biz şu anda başka bir şey mi oynuyoruz? Başka bir şey mi bekleniyor bizden? Bizden beklentiler daha yüksek. Acaba hep doğru oyunu mu oynasam diye kafasında bir soru işareti olabilir. Gayet doğal bu. Ama hani birebir sebep bu mudur? Yoksa bir oyununda geri gitme var mıdır? Onu playoff'ta daha net değerlendiririz gibi geliyor bana.
Rockets'a geçiyorum. Son iki benim bildiğim kadarıyla bir boş yerleri daha yok değil mi? Doldurdular bütün kadroyu Aras. Rockets.
Jeff Green ile Demare Carroll'ı alıp doldurdular, evet.
Yani bir kişi Tristan Thompson olsa almamış oluyorlar yani.
Atabiliyorlar birilerini ya.
Takımdan birini atıp alabilirler ancak.
Evet, öyle olması lazım. Yani bakma ne o?
Attılar mı bütün bu Howard, Hartenstein, Fraser'ları falan?
Chris Tabii onlarda evet, bırakacak çok adam var aslında.
Yani şuraya baksana, kim abi bunlar?
Evet Özgün, Demar Carroll'da Jeff Green geldi. Takımda kapalı çıkınca herkes üçlük atabilen oyuncular oldu Westbrook haricinde. Westbrook da sanki 5 numara gibi oynuyor. Kariyerinde belki de en iyi basketbolunu oynuyor. Ne düşünüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun Rockets'ı? İnanıyor musun bu kısa 5 formülüne?
Valla yani çok büyük bir inanan olduğumu söyleyemeyeceğim ama çok doğru hamleler olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani takım tamam toparlamıştı son zamanlarda. Fena da oynamıyordu. Ama çok kısır bir basketbolları var gibiydi. Ve yani hani ya playofflarda kısa kalacaklarını herhalde herkese fikirdi bu takımın. O yüzden güzel bir hamle yaptılar. Bence iyi bir şey deniyorlar şu an. Yani ne kadar işe yarayacağını göreceğiz. Ama ya dediğin gibi işte Westbrook'u daha böyle işte pivot gibi kullanma falan gibi hamlelerle bence şey yaptılar yani daha olabilecek yani daha böyle bir sürpriz yapabilecek daha playofflarda da maç kazanabilecek bir görüntüye kavuştu bence takım. Şimdiki bu eklemelerden de illa bir katkı alacaklardır. Çünkü yani bu az önce benim adını saydığım Howard'lar, Hartenstein'lar, Clemons'lar, Fraser'lar oynuyordu bu takımda.
Artık Howard kim ya? Howard kim diye düşünüyorum. Howard kim?
William Howard diye bir adam abi. Ben de bilmiyorum kim olduğunu.
William Howard. Dünyanın en latent Amerikan ismi.
Aynen. Bayağı rejen bir adam. Bir yerlerden yaratılmış. Howard'ın soyadını alalım. William zaten standart isim olarak konulmuş. Bu adamlar var yani kadroda. Sans maçında 10 dakikadan fazla almışlar filan. Şimdi bunlar kesilecek yani. Bunlara zaten gerek olmadığı aşikar. Gelinen adamlarla daha böyle bir 8 kişilik falan daha kompakt bir kadro kurulacak. Çok daha işte Covington biraz daha adam gibi top oynamaya filan başlarsa işte Eric Gordon kendini bulursa işte Tucker kendini bulursa gerçi yani bu takımda soru işaretli adamlar yine hala da çok yani. Eric Gordon bu sene çok kendini buldu diyemeyeceğiz. Tucker çok öyle müthiş bir katkı veremedi. Ben McLemore'un güzel katkılar verdiği maçlar oldu. Ama o da biraz dengesiz gibi duruyor. Yani en azından önlerinde bir düzlük var birbirlerine alışıp bir şekilde bir şey oynamaya çalışacakları. Ama yani bence doğru hamleler olmakla beraber çok da inanamıyorum ben hala bu takıma. Hala biraz fazla Harden'ın eline bakıyormuş gibi geliyor.
Aras sen ne diyorsun bu yeni basketbol anlayışına? Ben benim aklıma yatmadı açıkçası. Yani eğlenceli. Bence daha iyi artık daha izlenebilir bir basketbol olduğunu söyleyebiliriz bence. En azından potaya giden zorlayan Westbrook olduğu için. Onun dışında bir pozitif yanını görüyor musun bu girişimin?
Abi şimdi bir Daryl Morey'nin kurmaya çalıştığı takımlar her zaman işte NBA'ye yayılan belli başlı mottoların öncüsü olmaya çalışmışlardır. İşte orta mesafe kullanmayan takım işte daha çok üçlük deneyen takım Rockets'ın son işte 4-5 senesi bu ikisinin üstünden döndü ve NBA onlara bir şekilde yetişmeye çalıştı. Şimdi Morey şey diye düşünüyor. Bir, ben zaten çok fazla tepe pikenrolu oynayan bir takım değildim. Artık izolasyon üstünden oynuyordum. Ve bunu oynarken de benim Capela'ya ihtiyacım kalmadı. Çünkü Capela'nın yapabildiği bir numaralı şey işin hücum kısmında. Capela'nın yapabildiği bir numaralı şey tepeden devrilebilmek ve bitirebilmek devrildikten sonra. İkincisi ben Westbrook ve Capela'yı aynı anda sahaya atarsam şut atamayan iki tane oyuncuyla sahada kalıyorum. Şut atamayan iki tane oyuncuyla sahada kalmak demek Daryl Morey'e gece uyku uyutmamak demek. Daryl Morey'in bir numaralı kabusudur yani. O neydi o Harry Potter'da böcürt var ya böcürt. Hatırladınız mı böcürtü? En çok korktuğun şeye dönüşüyor görünce. İşte Daryl Morey o böcürte bakınca şey görüyordur yani. Sağda şut atamayan iki tane basketbolcu görüyordur yani. Şimdi tek hamleyle ondan kurtuldu. Ve onun yerine forvetler doldurdu. İşte Covington da onlardan biri, Jeff Green de onlardan biri, Demare Carroll da onlardan biri. Ve az ya da çok, iyi ya da kötü hepsinin oyuncu kartında birebir aynı şeyler yazıyor. Kimisi kimisini daha iyi yapıyor. Evet, eyvallah. Ama birebir aynı şeyler yazıyor. Ha, şimdi bu şuna yol açmış gibi geliyor. Bir iki maç öncesi de var bunun ama sen Russell Westbrook'un en iyi halini görüyoruz şu anda dedin. En iyi hali belki tartışılır. Ama en efektif halini gördüğümüz çok net. Russell Westbrook artık yani kafasını bir yere mi çarptı? Daryl Morey 23 numaralı odaya alıp beynini mi yıkadı? Ne oldu? Ne bitti? Hayatında bir değişiklikler mi oldu Russell Westbrook'un bilmiyorum ama Russell Westbrook o maç başına 5-6 tane attığı o dandik üçlüklerini atmamaya başladı. Russell Westbrook'un o dandik üçlükleri atmayıp onların her birini ben bu önümdeki savunmacıyı yiyip öldürüp çembere gidebilirim me dönüştürmesi sadece Russell Westbrook'un değil basketbol aleminin başına gelebilecek en güzel şeylerden biri. Çünkü o Russell Westbrook'u izlemek bambaşka bir keyif. Bambaşka bir keyif. Anthony Davis falan geçti oğlum adam şeyde birebir de.
Evet evet inanılmaz keyifli. En izlemesi en keyifli adamlardan biri Russell Westbrook bence.
Yani
böyle Westbrook oynadığı zaman.
Birebir de Russell Westbrook'u geçecek adam ay şey Anthony Davis'i geçecek adam hani bırak şu an böyle NBA tarihinde 3 tane 5 tane falandır maksimum. Ki onu da tartışırız. Russell Westbrook bu yani 4-3-4 artı Russell Westbrook'la oynama işi Russell Westbrook'un bütün bunları yapabilmesinin önünü açacaksa ama biraz da şey feda edersin. Çember savunması feda edersin. Vallahi edersin. Russell Westbrook çok başka bir oyuncu. Russell Westbrook'u bir de James Harden'ın yanına atarsan bambaşka bir şey yakalıyorsun. Ha yani işte daha önce de konuştuk. İşler sıkıştığında, playoff'ta şey olduğunda oyun yavaşladığında gerçi ona bir iki tane kontrası var Rockets'ın ya da fiziksel olarak yenilmeye başladıklarında reboundlarda ezildiklerinde ki yani bunlar olacak olmak zorunda. Hani ne olacak ona bakacağız. Bu bir deney. Deney adı üstünde yani denenip görülecek. Biz de onlarla birlikte göreceğiz. Ben ciddi sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. İşin kötüsü, beni üzen tarafı işler bir noktada sarpa sarmaya başlarsa Russell Westbrook kontakları yakar yani. O hani onu çok gördük, onu çok deneyimledik, onu biliyoruz. Deneyimimizden biliyoruz. İşler kötü gitmeye başladığında Westbrook bunları yapmaya devam edecek mi? Yoksa o işte maç başına attığı 5-6 tane kötü üçlüğü ve belki 8-10'u bulan kötü orta mesafelere geri dönecek mi? O zaman iyice kötü gitmeye başlar işte Rakıs için. Ama dediğim gibi yani bu iş Russell Westbrook'un bu halini görmemize yarayacaksa kesinlikle varım diyorum ben bu deneye yani.
Varım diyor.
Varım diyor.
Bence de bizim için iyi ama şampiyonluk şansları için çok da önemli bir değişim olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Mustafa Açılan sormuş. Ben onun cevabını vereceğim şimdi. Karşı çıkanınız olursa gelebilir araya. Rockets Harden gerileme dönemine girmeden son bir kere 2-3 başlıca kontenderden biri olması için yapması gereken hamleler neler diye sormuş. Neler yapabilirler diye. Bence Rockets zaten yapması gereken hamleleri yaptı. Chris Paul geldikten sonra 2 sene şampiyon olmaya yakınlaştı. Yani en yakın oldukları zamandı. Harden kötü performans verdi. Chris Paul sakatlandı. Geçen sene de Kevin Durant sakatlanmasına rağmen değerlendiremediler. Yani daha fazla bir takım zaten şans yaratamaz. Bence prime'ı geçti Rockets'ın. Harden'ın kendi şampiyonluk şansı için bence takım değiştirmesi gerekebilir. Rockets daha ileriye gidebilecek gibi gelmiyor bana. Katılıyor musunuz siz de bu görüşüme?
Ya şöyle hani oyuncu profili olarak Chris Paul ya da Russell Westbrook yerine ben daha işte Paul George, Kawhi Leonard tarzı bir forvet tercih ederim ama yani onlar bir ağaçta yetişmiyor ki onları takaslanmak o kadar kolay bir iş değil.
Yok bitti zaten. Diyor ki bundan sonra.
Ya sen kimin şey dedin ya zaten yapabildiğini yaptı dedin ya onun için söylüyorum.
Aha anladım.
İkincisi ya şu noktada katılmayabilirim belki sana. Ben James Harden'ın hani ne bileyim ya bu sezon başındaki gibi işte 39 sayı ortalamasıyla oynayacak bir oyuncu olmayacak belki hiçbir zaman ama James Harden'ın prime'ının da öyle çok kolay biteceğini düşünmüyorum. Çünkü hani ya evet tabii ki işte özellikle kalçalarından inanılmaz kuvvet alan ilk adımı patlayıcılığı hani underrated derecesinde özellikli bir adamın elbette atletizminden vereceği noktalar olacak ama ben yani önümüzdeki 3-4 sene içinde o olağanüstü skorerliğinin çok çok kötü durumlara geldiğini göreceğimizi düşünmüyorum tabii ama yani çok fazla
ben şeyi kastettim. Rockets prime'ına ulaştı. Rockets yani Houston Rockets elindeki her şeyi takasladı ve bitirdi ya. Bir sonraki hamle atmak için ellerinde bir malzeme kalmadığı için en iyi ulaşabileceği takıma Houston Rockets Chris Paul'lu kadrosuyla ulaştı. Bundan sonra Harden kendisi ayrı bir şampiyonluk kazanmak istiyorsa takım değiştirmek zorunda. Ya çünkü hamle şansı kalmadı Rockets'ın. Onu demeye çalıştım. Yani Harden'ın prime'ından çok Rockets'ın prime'ını gördük demek istedim.
Yani evet muhtemelen öyle. Muhtemelen öyledir abi.
Geçiyorum bir diğer konumuza, diğer takımımıza. Philadelphia 76ers. Philadelphia'da da en çok konuşulan konu Horford. Horford'un kontratı ve geçen sene çok övülmesine rağmen Boston Celtics'ler tarafından gene aynı Celtics'ler tarafından bu sene takaslanamaz kontrat olarak ilan edildi Horford. Biraz da haklılar gibi duruyorlar aslında. Çok büyük paralar verilmesine rağmen çok büyük etki yaratamıyor Horford. Yani daha doğrusu Embiid'le uyumlu bir ikili olamadı. En son maçta da artık Horford 6. adama çekildi. Bu değişimi nasıl değerlendiriyorsun Özgün? Furkan'ın da performansından biraz bahsedebilirsin istiyorsan.
Yani Horford'un
ben hemen geliyorum.
Bu sene dediğin gibi yani bu sene bir şekilde takımın kimyasıyla uyuşmadığı belliydi. Ya bu Sixers takımı olmayacak herhalde. Yani çünkü kimya bir şekilde uymuyor abi. Yani ellerinde çok değerli oyuncular var. Yani Tobias Harris'inden tut. Yani Furkan bile neler yapabileceğini gösterdi birkaç maç. Yani bayağı 6 tane falan gerçekten hani iyi oyuncu diyebileceğin oyuncu var takımda ama bir şekilde o kimya bir şekilde oturmuyor bu takımda. Yani bir şekilde de değil gerçi. Yani neden oturmadı 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama hani Simmons'la Embiid'in bu şekilde uyuşmadığı bir ortamda hani bari Al Horford bir şekilde kendine yer bulsun falan diyorsun. O da olmuyor yani. Şeyde Celtics'te ne kadar bu Horford'un çok da öne çıkmadan önemli işler yaptığını söyleyip duruyorduk. Şimdi ama 76ers'da hiç öyle bir görüntü yok ortada. O yüzden yani bu takım bir şekilde parçalayıp tekrardan bir şeyler tutturmaya çalışmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü mesela yani çok göz önünde değil ama Harris mesela çok iyi bir sene geçiriyor bu sene. Ama yani Josh Richardson hani sakatlık falan yaşadı belki biraz ama ya o da gerçekten katkı verebileceğini birçok maç gösterdi. Abi yani bu kadroyla olmuyorsa hangi kadroyla olacak bu? Demek ki olmuyor yani. Furkan senden değinebiliriz diye Clippers maçında neredeyse bir Nikilina şeyi statline'ı yakaladı ama sadece bir rivand olarak ama şeylerde filan çok iyiydi. Furkan iki maç üst üste bayağı şov yaptı. İki maçı da Furkan kazandırdı diyebiliriz. Yani o da aslında hani o potansiyelini göstermiş oldu böylece. Yani dediğim gibi ya bu takım olmadı yani bu takım. Yani benim artık 76ers'la ilgili bir ümidim kalmadı. Geçen podcast'te miydi? Ondan öncekinde miydi? Sen bana sormuştun. Ben dedim hani umarım 76ers'la oynarız diye. O fikrim hala daim. Hala şöyle 76ers'la oynamayı tercih ederim yani diğer herhangi bir takımla oynamaktansa. Furkan'ı da tekrar hakikaten şey yapalım. ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aras bahsederdi arada. Furkan çok özel bir hücum oyuncusu diye. Ne kadar özel bir hücum oyuncusu olduğunu gerçekten iki maç üst üste gösterdi. Bayağı bir yani şey bile oldu yani Türkiye'de NBA ile çok ilgilenmeyen insanların işte NBA varmış orada Türkler oynuyormuş falan filan dediğini gördüm ben. Hatta Furkan sayesinde benim eşim Cedi'den haberdar oldu. Ya bu çocuk çok yakışıklıymış niye daha fazla konuşun diye falan filan gibi açıklamalar yaptı. Yani şey inşallah Furkan yani Furkan'ın da şanssızlığı bence bu Sixers takımında oynamak oldu. Ben bunu bayağı bir dile getirmiştim. Bundan önce de önünde TJ McConnell falan vardı Furkan'ın. Üçüncü gardlığa falan düşüyordu. Neyse ki öbürünce biraz daha fazla süre bulabildi artık. Ama başka bir takımda olsaydı bunları daha önceden yaptığını görebilirdik Furkan'ın. O da bu saçma sapan ortamda biraz harcandı gibi. İnşallah şu gösteriden sonra daha fazla zaman alabileceği bir takıma gider ya da 76ers'da biraz daha fazla zaman alma şansı bulur diyeyim.
Hadi inşallah be.
Ya Furkan için aslında bu sene biraz da şans oldu aslında. Yani Landry Shamet'in gitmesi, bench'te adam kalmaması, üçlük atan adam olmaması falan gibi eksikliklerden daha fazla süre buldu. İki sene boyunca bulamadığı süreyi bu sene buldu. Umut Gül ve Cevdat Kaygısız aynı soruyu sormuş. İkisini birleştirip soruyorum sana Aras. İkisi de diyor ki Horford yerine ilk beş kim başlasın? Bir de Cevdet Kaygısız Sixers için Tyler Johnson hamlesi bekliyor musunuz demiş.
Şimdi iki maç oynadılar Horford'u bench'e çektikten sonra. İlkinde Furkan'la başladılar. Furkan çok kötü bir maç geçirdi. 4'te 0'da mı ne attı? 0 sayıyla tamamladı maçı. İkinci maçı Glenn Robinson'la başladılar yanlış hatırlamıyorsam. Yani hani ideal düzende benim cevabım ikisi de olmazdı ama herhalde Furkan'ı tercih ederim ben. Çünkü tekil bir tehdit olarak Glenn Robinson'dan daha fazla savunmalara sorun en azından öyle bir algı yaratabilir Furkan diye düşünüyorum. Furkan tarzı skorerlerin maça yanarak girerse özellikle ki bu sene Furkan'dan çok gördük onu aslında. Maça yanarak girerse devamını getirebildiğini görüyoruz. Ama yani Glenn Robinson bir bakarsın işte ilk üçlüğünü sokmuş sonraki dört tanesini kaçırmış. Bu ikisi arasındaki farkın savunmalar üzerinde yarattığı tehdit aynı şey değil ve Philadelphia'nın tam da o tehdide ihtiyacı var. Ha Furkan'ın savunmada Glenn Robinson'a göre gitmesi gereken çok çok fazla yol var ama abi yani Joel Embiid'le Ben Simmons'ın olduğu takıma kenardan Al Horford'u, Matisse Thybulle'u falan getirdiğin takımın da hani Furkan'ın savunma defolarını kapatacak şeyinin de olması lazım. Savunma şemalarının da olması lazım. Yani biz hep hücum üstünden konuşuyoruz Sixers'ı. Herkes öyle konuşuyor doğal olarak çünkü hücum çok sorunlu bir takım. Ama yani hani Furkan'ın savunma defolarını kapatmayacak bir savunması yok. Sixers. Dolayısıyla sırf yaratacağı tekil tehdit, o savunma üzerinde yaratacağı algı, tehdit algısı çok daha yüksek olacağı için bence Furkan'ın. Ben Furkan'ı tercih ederdim. Ha onların da aynı Clippers gibi bunu gözlemleyebileceği, görebileceği bir iki ay var önlerinde. Ki o önemli bir tercih olacak bence Sixers için. Ama 50 maçlık bu deneyin Al Horford, Joel Embiid beraber oynuyor mu oynamıyor mu nasıl oynuyorlar deneyinin sonuna gelmemize ben sevindim çünkü yani biz bunu söyleyeli 8 ay oluyor ta Eylül'dü biz bunu söylediğimizde podcast'te Brett Brown'u kınıyorum dinlemiyormuş bizi demek ki.
Geçiyorum.
Tabii buyurun.
Sorulardan mı devam edelim?
Olur.
Yoksa kendi sorularıma mı geçeyim? Ben hızlı bir tur yapmak istiyorum size.
Çok iyi.
Bu o şeyde Bill Simmons'da yaptılar bunu. Hala bu oyuncunun arkasında duruyor musun? Vazgeçtin mi, bitirdin mi kredisini diye bir bölüm yapmışlar. Ben de size sormak istiyorum. Hazır mısınız?
Evet.
Derek White'dan başlıyoruz. Derek White geçen sezon playofflarda 30 sayı attı, 34 sayı attı. Kariyer rekorunu kırdı. Dedik ki bu herhalde Derek White seneye çok iyi bir sezon geçirecek. Oradan yürüyüp gidecek. Özgün, Derek White hakkında ne düşünüyorsun? Destekçisi misin yoksa abi rotasyon oyuncusu olur en fazla mı diyorsun?
Yani rotasyon oyuncusu olur. Hani bu Derek White için çok mu kötü bir şey? Bilmiyorum yani. Senin dediğin hani o maça bakarsak daha fazla beklentiye giren olmuş mudur? Umarım olmamıştır. Oldu diyorsun.
Ben girdim.
Yani Spurs'lere de sormak lazım tabii ne kadar heyecanlandılar diye. Ama yani bence iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Oldu da netekim yani bu sene hani Rudy'yi falan oynatmaya çalıştıkları falan o spottu. Şu anda Derek White aldı gibi düşünüyorum. Fena oynamıyor ama hani takımı sürükleyecek mi? Hani bir nokta gelecek de Derek White herhangi bir takımı sürükleyecek mi derse sanmıyorum.
Evet. Aras. Derek White.
Abi yani ben Özgün'e katılıyorum. Hani Derek White'dan Derek White dışında bir şey olmasını bekleyen olduysa senin gibi üzüldüm şu anda. Derek White iyi hücum takımında, iyi spacing takımında. Kenardan gelerek özellikle fark yaratabilecek bir oyuncu. Ama hani bir takım hücumunu sürüklesin. Geçen sene playoff serisinde bir Denver maçında yaptığı gibi maç alsın bana falan diye bir beklenti vardıysa o biraz fazla beklenti olmuş. Derek White'ın geçen seneki performansıyla bu sene performansının ortasında bir yerde bir kariyer olacağını düşünüyorum ben. Çok güzel bağladın lan.
Lonzo Ball. Özgün. Seni bir ara üzmüştü. Gene eski haline döndü. Lonzo Ball'ın NBA kariyeri hakkında güven oyu kullanıyor musun? Yoksa vazgeçtin mi kendisinden?
Ya ben zaten körsemeye çalışıyordum kendisini. Bir tık başarılı oldum gibi ama hani çok da olamadım gibi. O ilk baştaki o rezil hallerine daha dönmüş değil. Bilmiyorum yani çok şu anda çok sporadik bir hali var. Ve yani Pelicans da çok iyi gidiyor. Bütün herkes de döndü. İşte Zion bayağı pota altında voleybol oynayarak falan geldi lige. İlginç. Yani o da bayağı iyi oynuyor gözüküyor. O ortamda şu anda sırıtmıyor aslında Lonzo Ball. Bilmiyorum ya hakikaten Lonzo Ball'la ilgili ne düşüneceğimi ben kestiremiyorum. Yani bana sorulan en zor soru falan olabilir yani. Bu çünkü yani bu çocuk çıkıp rezalet de şut atabiliyor. Çıkıp çok da iyi şut atabiliyor. Zaten hani asist yapabiliyor. O konuda eyvallah. O konuda bir sıkıntısı yok. Ama hani Ben Simmons'ın light versiyonu mudur? Yoksa iyi şut atacak da yani o iyi şut atarsa çünkü bu sefer çok değerli bir oyuncuya dönüşüyor. Hani o mudur, öbürü müdür? Bir türlü kestiremiyorum abi ben bu adamı. İlla bir fikir istersen ama ben kendisinden hiç haz etmediğim için hala negatif oy kullanmak istiyorum ama hakikaten çok kararsızım yani hala.
Evet Aras, Lonzo Ball.
Abi şimdi tam zamanlı point guard oynayacak bir NBA takımında tam zamanlı point guard oynayacak fark yaratacak bir oyuncunun üçlü tehdidi sağlaması lazım. Şimdi Lonzo Ball o üçlü tehdidin birincisini, pas işini zaten lige girer girmez az çok yapıyordu. Çocuğun özel pasör olduğu her halinden belli. İkincisini, şut tehdidi işini, Özgün biraz istikrarsız olduğunu söyledi ama en azından dribbling üstü şut işini baya baya halletmiş görünüyor bu sene. En azından korkmadan kaldırıp atabiliyor ve işte lige girdiğine göre çok daha da hızlı çıkarabiliyor. Hani biz hep dalga geçiyoruz şeyde saat farkında şutuna çalışmış bilmem neyle ama hakikaten şut formunu değiştirip bunun üstünden başka bir şutöre dönüşen bir oyuncuyu da takdir etmeye es geçmeyelim bence. Lonzo Ball bunu başardı. Şimdi sıra geldi işin üçüncü kısmına. Lonzo Ball çembere kadar gidebilecek bir delici olabilecek mi? Çünkü bu üçünü birden yapamazsan her biri eksik kalıyor bu sefer. Sen ne kadar iyi şütör olursan ol, delicilik tehdidin yoksa o kadar iyi bir şütör olamıyorsun ya da o kadar iyi pasör olamıyorsun. Bambaşka açılar, bambaşka yollar açılıyor sana çünkü üçünü birden yapabilirsen. Ha yani çembere kadar delicilik işi sadece atletizmle, driblingle, top sürme becerisiyle, fundamental olacak bir şey değil. Biraz da kafa yapısı, kafa yapısıyla alakalı bir şey. Ben şu ana kadar Lonzo Ball'dan o işi halledecek bir kafa yapısı saha içinde görmedim. Ama halledebilirse özel bir oyuncuya dönüşebileceğine inanıyorum. Bir şey daha söyleyecekmişim gibi vurguladım ama söylemeyeceğim.
Yani kendine güzel bir cevaptı bence. Aaron Gordon'a geçiyoruz. Aaron Gordon'u bu arada bizim saat farkında her sene konuştuğumuz, bu sene acaba o sene mi? Ben hatırlıyorum 2 sene önce Aras'la birimize girdik. Aaron Gordon'u ben alacağım fantazide, yok senin alacağım falan. Beklediğimiz patlamayı hala yapamadı. Özgün, arkasında duruyor musun hala Aaron Gordon'un? Durmuyor musun?
Ben arkasındayım abi. Özellikle son kaç maçta? 3 maçta mı? 5 maçta mı? Yok, Bucks maçında sıçmış ama son 2 maçta bayağı iyi oynadı. Yani triple-double kenarlarında gezinmeye başladı. Asist falan yapıyor bayağı ciddi şekilde Aaron Gordon. Beni tekrar ulan olacak mı moduna getirdi şu anda. O yüzden ben arkasındayım. Bir şekilde ritmini buldu gibi. Bu seneye çok kötü başlamıştı Aaron Gordon'u. Arada bahsettik diye hatırlıyorum. Vasat gidiyordu ama bilmiyorum. Bir şeyler klikledi sanki Aaron Gordon'da. Son iki maç bayağı iyi oynadı. Ondan önce de yine birkaç maç çok iyi oynadığı maç var. Bir sanki ritmini buldu gibi geliyor bana. Buradan sonra ben tekrar o tahmin ettiğimiz, hani kafamızda kurduğumuz Aaron Gordon'a tekrar yavaş yavaş gidecektir gibi bir ümit oluştu bende. Bakacağım, takipçisiyim. Ama Lonzo'ya göre Gordon'dan çok daha fazla ümitliyim yani.
Aras, ne diyorsun?
Abi tam zamanlı 5 oynayacağı bir takıma gitmediği sürece Aaron Gordon potansiyelinin tamamına ulaşmayacak bence. Ki NBA tarihi bu oyuncularla dolu aslında. Benzer bir şeyi Capela oldu, orada olduğu sürece John Collins için de konuşacağız muhtemelen. Yani farklı tarzı oyuncular ama ikisinde öyle ya da böyle tam zamanlı 5 oynaması gerekiyor. Dolayısıyla ben hayır diyorum.
Hayır diyorsun. Hemen Jamal Murray'i de yapalım. Jamal Murray çok yüklü bir kontrat aldı. Star kontratı aldı. Seneyi de çok inişli çıkışlı geçirdi. Sonra sakatlandı. Sakatlıktan geri döndüğünden beri 32 sayı ortalama, yok 32 sayı pardon, 31, 36, 26, 32 sayı attı. Evet Özgün, Jamal Murray'nin bu inişli çıkışlı grafiğinden sıkıldın ve artık kendisinden vazgeçiyor musun? Yoksa yok abi, doğru bir konumlandırmayla bu adam olacak mı diyorsun?
Abi bu çocuk daha 22 yaşında diyelim. Jamal Murray biliyorsun bizim buralı. Bir saat uzaklıkta filan bizim buraya doğmuş. Buralarda yetişmiş bir çocuk. O yüzden yani bence daha erken Jamal Murray için negatif konuşmak için diye düşünüyorum. Senin dediğin gibi son 4 maçında da bayağı evet ben o eski Jamal Murray'im moduna girmiş durumda. Yani sakatlıklar başının belası olmazsa ben tekrar Jamal Murray trenine binmiş durumdayım ya şu anda. Beni heyecanlandırıyor yani.
Aras?
Ama ben sanırım daha önce söylemiştim bunu bir podcast'te. Nikola Jokic'in üstünden dönen hücumda, hele hele bir gard olarak, hele hele topu seven bir gard olarak belki iyi görünmek, en azından işte All-Star seviyesi ya da All-Star seviyesine yakın görünmek kolay bir iş. Ama süperstar olmak, potansiyelin tamamına ulaşmak bayağı zor bir iş. Çünkü elinizde Nikola Jokic gibi bir parça varsa eğer, siz hücumu ondan döndürmek zorundasınız. Ve Nikola Jokic'in etrafında oynayacak guard oyuncuları için, kanat oyuncuları için başka bir basketbol IQ seviyesi gerekiyor. Bence Malmö'de o basketbol IQ seviyesini görmüyorum. Kontratından yola çıkışta yapacaksak bu muhabbeti, kontratının oyuncusu asla olmayacağını da düşünüyorum. Ha ama başka bir takımda Jamal Murray'nin o amansız deliciliğine ihtiyacı olan, çok ihtiyacı olan belli başlı takımlarda başka bir Jamal Murray izleyebiliriz. Süperstar seviyesine yakın bir Jamal Murray izleyebiliriz. Ama Denver'da olup olacağı bu bence.
Sorulara geçiyorum. Mustafa Uzun demiş ki 3 günde takımı yenileyen, takımı 2 kankenin eline bırakan Timberwolves'umuzun akıbetini nasıl görmektesiniz? Özgün'e yöneltiyorum bu soruyu. Yani D'Angelo Russell'ın gelişi sanki pek bir şey değiştirmedi Timberwolves'un kaderinde.
Abi zaten yani Timberwolves'un kaderini yani o kadar kolay değişmesini beklemek bence biraz safça olur. Ama doğru bir hareket olduğunu da yadsıyamayız yani herhalde şu hareketin. Yani Timberwolves o kadar ısrar etti ki yine bir başka Kanadalı olan kardeşimle hani şey falan denmeye başlamıştı artık. Timberwolves acaba şeyin değil, Towns'ın değil, onun takımı mı filan yani bu adam niye bu kadar bu adamda ısrar ediliyor filan denmeye başlamıştı ki flash bir hamleyle, çok doğru bir hamleyle D'Angelo getirildi takıma. Ama yani bu sadece bu hareketle Timberwolves'un bir anda hani ne olmasını bekliyorduk Timberwolves'un bu hareket sayesinde. Yani bilmiyorum yani ne olabilir ki Timberwolves, ama D'Angelo biraz daha ritmini bulacaktır. O biraz yani kendi şeyine göre en azından yavaş başladı diyebiliriz. Karl-Anthony de sezon başında oynadığı gibi oynamıyor sezonun geri kalanında. O potansiyeli olduğu artık herkes tarafından hani kabul edilmiş de olsa kendi potansiyelinin light versiyonu gibi oynuyor sağ olsun. Bilmiyorum hani bu sene asılmayalım falan gibi. Zaten yani Karl-Anthony'nin video game çocuğu hani olduğunu biliyoruz gibi. Çok öyle kendisinin içinde bir ateş yanmıyor yani. Hani diğer birçok en tepedeki basketbolcuna alışık olduğumuz o heyecan kendisinde yok gibi. Bunu zaten çok dillendirdik. Yani bu sene de onu görüyoruz. Yani çıkarım topumu oynarım falan modunda bir heyecan yok. Zaten yani şu anda sadece 16 maç kazanabilmiş şu Timberwolves'da da onu heyecanlandıracak çok bir şey belli ki yok. Russell'ın gelişi de şimdilik o etkiyi yaratmamış gibi. Belki seneye tekrar sene başında daha farklı bir tanzı izleriz. Ama yani şu anda bu takım işte böyle seneyi bitirmeye bakacak. Belki iyi bir rookie falan seçerler. Seneye tekrar playoff için iddialı bir takım olarak başlarlar seneye de.
Ulaş John Percy sormuş. Aras abi Cleveland koç değiştirmeyi düşünüyormuş. Bu hamleyle neyi amaçlıyorlar? D-Line'e gönderdiler. Haber çıktı. Evet. Cevabını bekliyorum.
Cleveland koç değiştirdi. Yani John Beeline'le olmayacağı belliydi. Özellikle o işte hani bilmiyorum çok detayına girmeye gerek var mı? O Sag muhabbetinden sonra çok yani ırkçı konotasyonları da olan bir kelime o. Takımı tamamen kaybetti zaten. Ben sağda solda şey falan okuyorum hani sorun oyunculardan kaynaklıymış falan gibi şeyler okuyorum ama abi yani öyle bir sen yani koskoca koçsun oyuncularına öyle bir laf edersen oyuncular seni harcar. Ha bugün şey muhabbeti de döndü işte John Beeline kendisi de bırakmak istiyormuş işte keyif almıyormuş bilmem ne muhabbet de döndü abi. Bu yıllar boyunca kolejde çalışmış koç denemesinin tutmadığını defalarca gördük NBA'de. Ha tuttu da oluyor Brad Stevens örneği gibi ama Brad Stevens John Beeline'e göre çok daha genç geldi NBA'ye bilmem ne. Ya da işte kolejde çok daha az çalıştı bilmem ne. Şimdi kolejde oynanan basketbolla ve oradaki koç oyuncu ilişkisiyle NBA'de koç oyuncu ilişkisi çok farklı. Kolejde koç basketbol oynanır. o takıma o oyuncuları koç getirir. Koç bir şeyler öğretir. Ve becerebiliyorsa koç sizi NBA'ye götürür. Dolayısıyla oyuncular koça bağımlıdır orada. Ve öyle bir kültürden, öyle bir yapıdan gelip hele hele yaşını başını almış, yıllarca orada çalışmış bir koçun gelip de NBA'deki farklı düzene, oyuncuya dayalı düzene, oyuncuyu kayıran düzene, olması gerektiği gibi oyuncuyu kayıran düzene alışması çok kolay bir iş değil. John Beeline yani kim bilir ne kadar basketbol biliyordur otursan konuşsan. Ama iş bu ilişkileri yönetmeye gelince o başka bir şey. Çok başka bir şey. Ha Cleveland ne hedefliyordur? Geçen sene de çok fazla şey muhabbet döndü işte. Geçen sene de Bickerstaff asistandı. Tyronn Lue gidince gene o geçti takım başına yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Bickerstaff ne kadar sevdiği falan filan konuşuluyordu. Yani ne amaçlıyordur? En azından o toksik ortamdan kurtulmayı amaçlıyordur. Yoksa ne bileyim. İşte bu sene kalan 25 maçımızın 24'ünü kazanırız biz Bickerstaff'la falan gibi bir şey amaçladıklarını zannetmiyorum.
Geçiyorum. Random Access Memories çok da sevdiğim bir Daft Punk şarkısıdır. İyi yayınlar demiş.
Çok iyi.
Sorduğu soruları cevaplamıştık. O yüzden sorularına girmiyorum. Kemba Bloody Walker yok hiç sezon başıyla bu bugüne kadar olan dönemde 20-25 pound kilo vermiş. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında demiş. Shaquille O'Neal efekt diyoruz. Sene başında almayacaksınız fantazide herhalde. Ya da sene başında alandan takaslamaya çalışacaksınız. Fantazi basketbol oynayanlar için böyle ufak detaylar da verelim bu podcast'te. Buna eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Kemba Bloody Walker diye mi başladın sen cümleye?
Evet evet yani soruyu gönderen Kemba Celtics TR kullanıcı vardı.
Random Access Memories'in sadece şarkı güzel demek için şey yaptın. Tamam okey.
Evet evet oradan soru almadık çünkü cevaplamıştık.
Tamam eyvallah.
Jokic hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Kilo vermesiyle ilgili.
Ya tam bir şey ya. Yani hakikaten hoş bir nükte adam. NBA'ye güzel bir renk katıyor yani.
Geçiyorum. Obenerf demiş ki keyfiniz nasıl? Nasıl keyfiniz gençler? Benim iyi.
Benim çok iyi. İş değiştiriyorum hayırlısıyla. Mart başında yeni işe başlıyorum.
Üf çok iyi be.
Hayırlısı olsun be.
Aynen. Bu ama tabii bizim podcastleri bakalım nasıl etkileyecek. Ama benim için çok iyi oldu.
Yani şey değil mi? Alaska'da petrol kuyusu almışsın. Öyle duydum ben.
Çok doğru duymuşsun. Bir yandan balık temiz. Balık şey yapacağım oradan. Orada biliyorsun balık işinde iyi para var. Bir yandan petrol.
Petrol güzel.
Petrol kuyusu varsa balık işindeki iyi paraya pek ihtiyacın olmaz gibi geliyor.
Ama Alaska deyince bilmiyorum. Benim aklıma hep orada balık işinde iyi para olduğu geliyor.
Alaska
Work and Travel'da oraya gidiyordu çocuklar. Balık şey yapacağız iyi para var abi diye. Hep o geliyor aklıma.
Doğru doğru. Evet oraya gitmek isterdi herkes. Doğru. Josh Richardson'ın bu performansı playoff'a taşıyabileceğini düşünüyor musunuz diye sormuş o Banner. Ne diyorsun Aras?
Hangi performansı?
Bir maçı iyi oynadı ya. Topu ona verdiler. O taşıdı topu. Yani guard gibi oynadı. O maçta da iyi performans gösterdi. Abi yani kaç maçtan bir tanesi. Yani birkaç maç izleyelim ondan sonra şey yaparız. Hatta Furkan'ın kötü oynadığı maçı galiba o.
Aynen.
Yani,
aynen o maç.
Josh Richardson'dan üstü bir katkı bekleniyorsa o da hayal kırıklığı yaratır gibi geliyor bana. Ben Josh Richardson'ı çok beğeniyorum. İstikrarsız bir sezon geçiriyor. Ha belli bir istikrar yakalarsa en azından ne olacağını bilirse ve rotasyonun neresinde kullanacağını bilirse. Çünkü Philadelphia için çok önemli soru işaretleri onlar. Onları bilirse önemli olur. Philadelphia için de Josh Richardson için de ama hani bu performansını top getirdiği maçtaki performansını umarım devam ettirir Josh Richardson.
son sorumuzu alıyorum. Fed bunu Sixers'ı konuşurken konuşurum demiş ama geç kaldık biraz kusura bakmasın Fed. Clippers, Lakers ve Bucks dışında şampiyonluk adayı var mı? Var mı şampiyonluk adayın Özgün?
Abi 15 maçlık yenilmezlik serisiyle tekrar radarlara girer. yani yok.
Ne?
Raptors diyecektim diye bekliyorsun değil mi?
Abi sen de bileceksen evet. Ben diyeceğim ve çok ciddiyim.
Vay,
bu arada ben... yazmışlar da birisi de Özgün Akkol uyuma. Raptors'a sahip çık yazmış birisi de.
Şimdi benim sahip çıkmama gerek yok hocam. Raptors bu oyunuyla Aras Bayramlara sahip çıktırtacak kendini işte göreceksiniz.
Çıktırtıracak evet, mı?
Ya orada biraz Türkçe oralarda değil. Zorlanıyor ya.
Yani. Ha şey gibi deniliyor gibi.
Tam bir şeydi. Neydi o? Geyik muhabbeti yapan arkadaşları hatırlatın bizim efsanemiz. Hatta podcast'leri de var. Güzel Storytel reklamı 10 dakikası. 10 dakikası muhabbet ediyorlar.
Evet,
Cenk Erdem cümlesi gibi oldu. Evet Aras senden alalım şampiyonluk şeyi.
Yani bu hadi. Sene sezon içinde benim ciddi anlamda saygımı ve üstüne üstlük bu üçlünün arasına atabilecek kadar saygımı kazanan takım Raptors. Yani abi şey gibiler bunlar. Hamam böceği gibiler. Hamam böceği ölmüyor ya nükleer savaşta falan. Öyleler. Yok yani şey işte 8 sayı önde giriyorsun son 1 dakikaya. Yok abi herifler maç kazanıyorlar. Yok diyorsun ya işte acayip 20 tane üçlük soktuk bugün diyorsun. Herifler maç kazanıyorlar. Aa diyorsun ya Siakam yok, Norman Powell yok, Marc Gasol yok. Tamam diyorsun aldım ben bu maçı diyorsun. 30'a yatırıyorlar. Her çok maça ayrı bir savunma oldu. Stratejisi ve o yani NBA tarihinin görmediği derecede çeşitli. NBA'nin uygulamaktan sıklıkla kaçındığı. Sadece ve sadece kolejde ve zaman zaman Avrupa'da gördüğümüz. Değişik savunma stratejilerini maç içinde o kadar efektif kullanıyorlar ki. Ve her biri çalışılmış, her biri neredeyse kusursuz. Her maç için ayrı şekilde. Olağanüstü bir iş çıkarıyor Nick Nurse ki. Kazandığı şampiyonluğa rağmen sezon başında bana sorsaydın Nick Nurse iyi bir koç mu diye. Abi yani falan derdim. Ve bir şey değil mi? Ciddi anlamda NBA'de devrim yaratacak bir şey bu. O 1-3-1'ler, one and box'lar, tam sağ baskılar, tam sağ zone press falan yani onlar NBA'de hiç kullanılmayan şeyler.
Bence top 3 şu an ya. Top 5 kesin de 3'ü de zorlar.
Olağanüstü bir iş çıkarıyor. Şey de değil bak hani sezon başından beri sağlıklı kalsalar derdik ki abi ya zaten Doğu zayıf. Yani ilk 6 takım dışındakileri çok kolay yeniyor herkes. Onlarla bir sürü maç yapıyorlar. Toronto'da iyi kadro. Zaten bir savunma temelleri vardı. Oradan yürüyorlar falan derdik. Abi herkes maç kaçırdı. Herkes. Lauri maç kaçırdı. Paul maç kaçırdı. Fanfleet maç kaçırdı. Anunoby maç kaçırdı. Siakam maç kaçırdı. Marc Gasol maç kaçırdı.
Bir ara hiçbiri yoktu hem de yani.
Evet. Olağanüstü bir iş çıkarıyor Nick Nurse ve Bucks'ı sıkıştırırlar ben size söyleyeyim. Vallahi sıkıştırırlar.
Çok güzel. Çok güzel yerden girdin.
Nick Nurse bence zaten bu senenin coach of the year bence.
Çok tabii tabii bu sene alır. Aynen.
Şu ana kadar hiç tartışmasız. Hiç tartışmasız. İnanılmaz bir iş yapıyorlar lan. Sen niye söylemedin mi anlamadım. Çok net şey adayı. Şampiyonluk adayı. Şeyden daha iyiler. Clippers'tan daha iyiler şu anda. Potansiyelleri tavanları daha yüksek demiyorum ama şu anda şu an playoff başlayacak olsa 3. sıra yazarım ben Toronto'yu.
Evet, Clippers'dan hala o adım atmasını bekliyoruz da ondan biraz da onun tabii şey var. Daha atamadılar yani o adımı.
Evet. Ben şu son yaptıkları hamlelerden sonra biraz daha kafam karıştı açıkçası. Onu da ekleyeyim. Şunu soracaktım. Yukarıda kalmış. Gözümden kaçtı. Son sorumuz bu olsun. Danny Green ve Rondo playoff zamanı geldiğinde Lakers'ın başına bela olur mu? Yarardan çok zarar gibi görünüyorlar şimdiden ikisi de demiş Emre. Ben öyle düşünmüyorum Danny Green özelinde genel olarak. Playoff Rondo'nun yavaş yavaş rafa kalktığını söyleyebiliriz. Belki de olmaz o performans playoff'ta gösteremez ama Danny Green de bazı finallerde kötü oynadı. San Antonio'da da kötü oynadı. Toronto'da da playofflarda bir düşüş yaşadı. Ama gene de iyi, faydalı olacağını düşünüyorum. Yakından inceleyen Özgün'e soralım, Danny Green playofflarda ne yapar Lakers adına?
Yani ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Danny Green zaten takımın yani ilk işte bilmem kaçıncı tercihinden biri olmadığı için yani çok kötü oynayacağını düşünmüyorum. Ya onun üçlük tehdidine ihtiyaçları oluyor takımların playofflarda. O da onu veriyor. Yani hani öyle çok fark yaratan bir oyuncu olmuyor ama başına bela olacak kadar da hani o kadar büyük bir şey söylememek lazım Danny Green için. İşte %40-45 arası üçlük atar Danny Green. O da şeydir yani, her zaman bir tehdittir sonuçta. Playoff'larda da çok bunu düşürmediği sürece şimdi böyle başa bela olacak falan demenin alemi yok. Yani zaten Danny Green dediğin adam hani o kadar şey verdiğin bir adam değil. Rondo'ya belki biraz daha fazla görev vermek isteyebilirsin. Yani şimdiye kadar Lakers çok da fazla bir görev vermedi Rondo'ya. Hani bundan sonra da muhtemelen vermeyeceklerdir diye düşünerek hani onun da çok bir başa bela olacağını sanmıyorum. Hani bir maçlarda çıkıp 15 dakika LeBron'un olmadığı zamanlarda top yönlendiriciliğini yaparsa şey yapmaz yani, Rondo da sırıtmaz muhtemelen. Yani Rondo biraz keskin bir bıçak, eyvallah. Ama sonuçta o kadar tecrübesi var. Sanmıyorum yani o kadar yoldan çıkıp başa bela olsun. Bu adamların ikisi de çok sınırlı kullandığın oyuncular zaten. Hani o yüzden başa bela olmasını ben beklemiyorum ikisinde. Başına
bela olur. Var mı ara sekreksiyon bir şey? Dın dırı dırı dın.
Lakers'ın Rondo'ya ihtiyacı olup olmayacağını Rondo belirleyecek. Dolayısıyla başa bela olma gibi bir durum. Yani ne olur? Hani ilk playoff serisinde Lakers bir bakar. Zaten işte çok yüksek ihtimal 8'den gelen takım hangisiyse onunla eşleşecekler. Bu da deneme yanılma yapma şey de olacak şeyin. Of. Özgün Akkol. Özgün Akkol hastalığına yakalandı. Vogel. Frank Vogel. Frank Vogel'ın deneme yanılma yapacak şey de olacak. Alanı da olacak. Hani Rondo olmasa çok bir şey değişir mi Lakers için? Değişmez. Dolayısıyla başa bela olma gibi bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Danny Green konusunda benim çok fazla şüphem yok. Danny Green'in oynadığı çok kötü playofflar, çok kötü seriler olmuştur ama çok acayip oynadığı playofflar, çok acayip oynadığı seriler de olmuştur. O ikisinin ortasını yakaladığı sürece Danny Green o sahada olmaya devam edecek.
Diyoruz ve bugünlük programımızı kapatıyoruz. Soru soran ve dinleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Eyvallah, hoşça kalın.
Eyvallah. Dın tırı dırı dın.